Radyosu'nun çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.30 biraz geçiyor. Sevgili Çağlar'dan mikrofonu devraldım. Ve şimdi sizinle birlikte yolculuğunda, gereğin yolculuğuna başlıyoruz. Gerçekten yol önemli, yol değerli. Hem birincil anlamıyla yol önemlidir, hangi yolda gittiğiniz önemlidir. Hem de öteki anlamıyla hayatı sürerken hangi yola itibar ettiniz, yan yollara sapmadan kendi doğrultusunda devam etmediğiniz önemli bir kişiliğinizi belirler ve buna dair elbette ki sanatın, felsefenin pek çok düşünür tarafından kaleme alınmış metinleri vardır. Bunlara yer yer başvuruyoruz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çok tuhaf baş döndürücü gelişmeler oldu. Daha son saatlerde bile olup bitenlere baktığımızda hakikaten nasıl bir tablonun içinde olduğumuza dair tekrar düşünmemiz lazım geliyor. Bugün sizden gelen telefonlara ağırlık vereceğiz. O yüzden rahat arayabilirsiniz. Sadece telefonla bağlantımız var. Biraz onları söyleyeceğim. Önce telefon numaramızı hatırlatayım. 0212-809-3043. 0212-809-3043. Yolcu yolda gerekte ben de canlı olarak konuşmam imkanım olacak. Yolcu yolda gerekteki canlı konuşma zamanını biliyorsunuz demokratik hak bağlamında olduğu gibi kullanabiliyorsunuz. Çünkü neden? Burası Özgür Mikrofon. Başlıyoruz. Değerli dostlar, Özgür Özel'in bugün yaptığı bir açıklama ilginç bir durum doğurdu. Dedi ki, başıma bir şey gelirse başka iki arkadaşıma da verdim, onlar açıklayacak. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya dair çok önemli bir dosya hazırladım ve bunu açıklayacağım dedi. Tabii Türkiye seçime giderken bu tür meselelerin daha da artarak süreceğini ve nasıl bir tabloda olduğumuzu yeniden anlamamız gerekecek. Bir faili meçhul olarak duran cinayet ülkücü camiada bir hesaplaşmaya neden oldu. Bugün buna bakacağız. İyi bir haber aldık bugün. Şebnem Fincancı Korur'un tahliyesiyle ilgili. Bunu da konuşacağız. İki önemli konuğumuz olacak ama bunun dışında özellikle bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden Semih Yalçın'ın olağanüstü sert, hani tabir caizse bırakınız kavgada falan söylenmesini, insanın hayatında bunu duyduğu zaman masaları devirecek değerlendirmeler oldu. Ümit Özdağ'a dair. Ülkücü camia hemen hemen her yandan birbiriyle bir hesaplaşma halinde ve bu hesaplaşma çok ciddi tezlerle öne sürülüyor. Bu 15 Temmuz gecesindeki değerlendirmelere kadar gidiyor. İşte böyle bir tablodayız. O halde Necdet, haydi bakalım 0212-89-3043. Başla bakalım Necdet. Halit.
Evet.
Buyurun bakalım Halit, ben Enver.
Ben de Halit, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim tanıştığımıza, sevindim. Siz de bizimle olduğunuz için umarım mutlusunuzdur. Buyurun, sizi dinliyoruz.
Zaten sizinle olduğum için mutluyum. Öncelikle bugün Şebnem Hanım'ın bırakılışı tabii ki çok sevindirici bir olay. Bunun darısı Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi suçsuz yere yatan bütün tutsakların üzerinde olmasını temenni ediyorum. Sizi sevgiyle, ilgiyle izliyorum. Yolcu yolunda gerek. Ben de zaten araç kullanırken hepsini izliyorum. Dinliyorum, pardon.
Ne güzel.
Adalet herkese lazım. Hukuk herkese lazım. Bir an önce ülkemizin hukuk ve adalete kavuşmasını diliyorum.
Mesleğiniz nedir?
Ben emekli öğretmenim.
Ne güzel. Size selamlar. Öğretmenlik bizim için hala kutsal bir meslek. Çok teşekkür ediyorum. 0212-809-3043'ten bugün daha çok size mikrofon uzatacağız. Şebnem Hoca'nın tahliye edilmesine sevindik. Ancak birbirini tehdit eden siyasilerin dilinden de gerildik. Yolda yolunda gerek, devam ediyor.
Herkesin fikrince farkımız çok ince, tutmaya gelince demir lokmayı, hileli terazi, han hamam arazi, azi deyip içeri tıkmalı. Faili meçhuller, çöple beslenenler, çalıp duran ziller uyandırmalı.
Evet, Türkiye'de adalet konusu gün be gün artarak önümüze çıkmaya devam ediyor. HDP'nin genel başkanı bir açıklama yaptı Sayın Mithat Sancar ve dedi ki seçimi ikinci tura bırakacak bir adayımız var. Buna dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Çünkü ilk defa seçimi ikinci tura bırakmaktan söz etti Halkların Demokratik Partisi. Bu şu anlama geliyor. Millet İttifakı'nın kararsızlığı, yan yana gelmekten imtina etmesi böyle bir tabloyu doğuruyor. Bu arada Deva Partisi ile İYİ Parti arasında düşünsel ayrımlar iyice ortaya çıktı. Bunlar muhalefet kanadındaki gerilimlerdi. Bir de iktidardan Milliyetçi Hareket Partisi de Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin söyledikleri vardı. Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Ümit Özdağ'a cevap verdi. Ve ortada bir kutsal dava var. Bu kutsal davaya yaraşır şekilde davranın, aksi halde fena olur da dendi. Şimdi bu dil 12 Eylül'den önce ülkücü hareketin neler yaşadığı, neler yaptığı, 12 Mart meselesi, 1960'ta olup bitenler falan baktığınızda Türkiye ilginç bir sürece girdi. Bunu da görmüş oluyoruz. Ben de sizden gelen görüşleri burada değerlendireceğim. Elbette ki yarına sarkan Özgür Özel'in yapacağı açıklamalar ne olduğunu bilmiyoruz ama o da Türkiye'de bambaşka bir tartışma noktasına gelecek. Hep söylediğim gibi bu 4 ay hiç kolay geçmeyecek. Bu 4 ayda kimler ayakta kalabilecek, kimler siyaseten devrilecek onu da bilmiyoruz. Ama belli olan şu ki bu 4 ayın sonunda Türkiye Cumhuriyeti gerçekten 2. yüzyıla girerken 2. yüzyıla girmenin bütün açmazını, sıkıntısını da bu dönemde görmüş olacak. Çünkü Türkiye kemer sıkma politikalarına mahkum bir halde hayatını sürdürecek. Okan.
İyi akşamlar Enver Bey.
Yayın. Teşekkür ederim, buyurun.
Ben şeyle ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. Özellikle bu geçtiğimiz hafta canlı yayın konu olarak aldığınız Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı bir hanımefendi vardı. Türklük tanımını değiştireceklerini söyleyen. Akabinde de geçtiğimiz günlerde Davutoğlu'nun bir takım açıklamaları oldu. Ben bu iki siyasi parti, Deva ve Gelecek isimli siyasi partilerin ülkenin bugün, yani genel başkanlarının daha doğrusu, ülkenin bugün içinde bulunduğu hem ekonomik hem sosyal koşulların hepsinden en az iktidar kadar sorumlu olduklarını düşünüyorum. Ve bu iki partinin genel başkanlarıyla birlikte altılı masada ne aradıklarını hala anlayabilmiş değilim. Yani hepi topu %1,5-%2 gibi bir oyları bile yokken bu altılı masaya bunların oturtulup da Truva atı gibi açıklamalar yaparak manipüle etmelerinden inanılmaz rahatsızım. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz ama
yani ben şöyle bakıyorum meseleye sevgili Okan. Radyoyu kapatır mısın lütfen? Okan?
Bir dakikanızı rica ediyorum. Yankı yapıyor galiba.
Evet, yankı yapıyor. Ben de bu konudaki görüşlerimi söyleyeceğim. Ben altılı masa denen Millet İttifakı masasının doğrusu haddinden fazla Kılıçdaroğlu tarafından ödün verilerek devam ettiğini düşünüyorum. Neden? Çok basit bir sebepten dolayı sonuç itibariyle oyun kurucu olan parti Cumhuriyet Halk Partisi, ona destek veren parti de İYİ Parti. Masadaki diğer partiler eğer o masada olmazsa kar zarar hesabı nasıl olur diye baktığımızda ben de sizinle aynı fikirdeyim. Hele de sırtında çok fazla bir yük olduğu zaman seçmeni geriyor, seçmeni rahatsız ediyor sevgili Okan.
Alo.
Duydun mu Okan söylediklerimi?
Enver Bey, duydum. Yayındaysam ilave bir iki cümle daha etmek istiyorum.
Elbette. Evet, yayındasın, edebilirsin.
Şimdi ben masadaki diğer partilere çok karşı değilim. Neticede hani bir söylemle geliyor altılı masa, ama bu özellikle iki partinin genel başkanının bir turvat gibi hareket ettiklerini gözlemliyor ve düşünüyorum. Sanki böyle iktidar tarafından monte edilmiş gibi faaliyet gösteriyorlar. Özellikle bu Türklük tanımının değiştirileceğiyle ilgili yapılan açıklamalar olsun. Davutoğlu'nun işte altı genel başkanın imzası olmadan seçilecek cumhurbaşkanı karar alamaz gibi açıklamaları olsun. Bence çok hızlı bir şekilde altılı masadan bu partilerin çalışmalarıyla birlikte def edilip gerekiyorsa yerlerine...
Def edilmek demeyelim, ayrılıp diyelim.
Ya da ayrılması diyelim. Gerekiyorsa yerlerde hani Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi daha çok Atatürk milliyetçiliği üzerinde ve üniter devlet yapısını benimleyen muhalefetten takviye gerekiyorsa bu partilerle yoluna devam edebilir diye düşünüyorum altılı masa.
Vallahi giden yani gelen gideni aratır dediniz. Çok teşekkür ediyorum. Öyle bir masa ne biçim bir masa olur Allah bilir. Kıyamet değilse bile bir şey kopmalı. 0212-809-3043'te bizimle olacaksınız. Şimdi Doktor Ali Şeker, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili hattımızda. Sevgili Ali Şeker, merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Ender Bey.
Çok teşekkür ederim. Siz bayağı siyaseten aktivist olan, hemen hemen her şeye yetişmeye çalışan bir milletvekili ve hekimsiniz. Bugün iyi bir haber aldık Şebnem Hoca ile ilgili. Önce orada neler olup bitti onu bir değerlendirirseniz, daha sonra da siyasi birkaç sorum olacak size.
Şimdi Şebnem Hoca niye gözaltına alındı? Şebnem Hoca öncelikle kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir soruya bir televizyon programından bağlanıp cevap verdiği için linç edildi ve arkasından da mahkemeye siyasi bir talimatla böyle bir kurguyla cezalandırılmak yoluna gidildi. Ve ilk günden beri Çağlayan'ın etrafı hiç olmadığı kadar bariyerlerle çevrilmiş ve çok sıkı bir kayıt tutuluyordu. Yani kameralarla herkesi neredeyse yüksek çözünürlü kameralarla tek tek sadece belli alandan geçsin, gelen giden kim görelim gibi bir aslında deneme davası gibiydi. Ve burada ısrarla Şebnem Hoca'ya bir ceza verme yoluna geçtiler. Ve sonuçta da 2 yıl 8 ay gibi bir ceza verildi. Ve şu an işte tabii süreç devam edecek, ama yani böyle bir konuda orada silahlı kuvvetlere yönelik hiçbir sözü yok, hiçbir ifadesi yok, bir iddia var diye ve bu iddianın nasıl değerlendirilip nasıl sonuçlandıracağıyla ilgili kendi düşüncelerini, uzmanlık bilgilerini aktardı. Ve burada aslında bu sadece Şebnem Hoca'ya yönelik aradıkları, bir kendilerince fırsat gördükleri bir konuydu. Buradan TTB'ye yönelmek istediler. Ve işte FETÖ'nün de dün Ankara'da kapatılma davası vardı.
Şimdi Sayın Ali Şeker, bu Türk Tabipleri Birliği ile ilgili olarak birkaç meslek örgütü daha hep hedefte oldu. Bunun da bir siyasi aslında zemine oturtulduğunu gördük. Bu bağlamda çok tartışılan bir konu var, onu sormak istiyorum. Bazı hekimler de bunu dile getiriyor. Türk Tabipler Birliği tabiplerin sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirken tabiplerin dışında her şeyle ilgileniyor. Dolayısıyla burası böyle bir siyasi kimlik taşımamalı deniyor. Buna katılıyor musunuz? Bu tür örgütler sadece kendi meslek kollarıyla mı ilgilenir? İkincisi, Sayın Bahçeli'nin başta hedef alması, ardından Erdoğan'ın hedef almasıyla birlikte pek çok meslek örgütü ağır yara alıyor. Ayakta kalma şansları var mı, yoksa seçim döneminde daha çok zarar görürler mi?
Şöyle, burada hedeflenen işte TTB yok efendim, siyaset yapıyor. Siyaset kötü bir şey değil. Herkesin siyaset yapması lazım ve doğru alanda hedeflerine uygun kamu yararına siyaset yapmaları lazım. TTB'nin meslektaşların sorunlarını ilgilenmiyor gibi bir konuda itham edilmesini kesinlikle reddediyorum. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan bir milletvekili olarak gerek sağlıkta şiddet yasası ile ilgili olarak çok yakın çalışmalarda bulunduk ve TTB'nin temsilcilerini meclise sokmamak gibi bir tutum içerisindeydi. MHP milletvekilleri, AKP milletvekillerinden bazıları. Yani düşünün, bir sağlıkta şiddet yasası görüşülecek, içeriye komisyonda görüşlerini ifade etmesi için avukatlarıyla, başkanlarıyla, başkan yardımcılarıyla, genel sekreterleriyle geliyorlar ve siz bunları sokmamaya çalışıyorsunuz. Türk Tabipler Birliği uzun zamandır hekimlerin her alandaki sorunlarıyla ilgili çok yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bir kere bu görmezden gelinmeye bazıları tarafından çalışılıyor ama ilave olarak ne yapıyor? İşte barış akademisyenleri var. Şimdi bu konuda barış dediler diye insanlar suçlanıyorsa ve görevlerinden alınıyorsa bu konuda sessiz mi kalmak gerekir? Tabii ki hayır. TİMOB'un biliyorsunuz işte Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası'nda uzun süre görev yapan arkadaşımız. Yine Plancılar Odası'nda Tayfun Kahraman. O Gezi davasında yine meslek örgütlerine yönelik aslında bir cezalandırma yoluna gidildi. Çünkü meslek odaları Türkiye'nin yüz akı ve Türkiye'nin geleceğini, kamuyu, şehirleri savunan örgütler ve meslektaşlarının çıkarlarını da savunan örgütler. Bunun yanında meslektaşın çıkarını savunmak, şehri savunmamak manasına gelmiyor. İşte halkın sağlık hakkını, ücretsiz, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkını yıllardır Türk Tabipler Birliği savunuyor. Ve bununla ilgili olarak onun yanında özlük haklarının düzeltilmesi için senelerdir bir mücadele veriyor. Ve geçen sene 2850'nin üzerinde hekim Türkiye'yi terk etti. Bas bas bağırıyoruz. Diyoruz ki özlük haklarını, çalışma şartlarını iyileştirin. TTB de bunu yapıyor. Biz de burada seslendiriyoruz mecliste. Bu konular çözülsün. İnsanlar Türkiye dışında bir gelecek aramasınlar. Çünkü 2855 hekim demek, yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin neredeyse 10 katı bir mezunu biz kaybediyoruz. Yani son 10 yılda 8000 hekimimizi biz kaybettik. TTB'nin ısrarla dile getirdiği bu sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını istediği halde bu adımlar atılmadığı için Türkiye hem hekimlerini hem de sağlığını kaybediyor. Onun için siyaseti herkesin yapması gerekiyor. Siyaseti meslek edinenlerin değil, meslekleri olanların yapması gerekiyor. Geleceğimizi belirleyen siyaset, hekimlerin hangi şartlarda çalışacağını, eğitimli meslek gruplarına uygulanan bu bilinçli politikalar bir siyasetin parçası. Yani
peki sen
mühendisine de, mimarına da, öğretmenine de, avukatına da, doktoruna da, eczacısına da aynı muamele maalesef bilinçli olarak yapılıyor ve herkesin gelir düzeyi asgari ücret düzeyine çekilmeye çalışılıyor.
Peki Sayın Ali Şeker, şimdi öyle bir tablo var ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu özellikle meşruiyet sorunu yaratabilecek meselelerde kararlar alması gibi bir tablo doğdu. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı bu türban meselesiyle ilgili, başörtüsü meselesiyle ilgili eğer yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmazsa halkımıza gerekirse gideceğiz, onlar gereğini yapacak dedi. Öyle bir durum ki bu seçim sürecinde tam da iktidarın eline aradığı bir koz verilmiş oluyor bu anlamda. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu orta yaptı, biz de gereğini yapacağız dedi. Böyle bir tablo söz konusu. Dün randevu verilmedi. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Siyasi cinayetler falan da eklendi. Siyasi davalar var. Yani sıradan bir yurttaşın bir hayli gerildiğini görüyorum ben. Bilmiyorum bu konuda ne düşünürsünüz?
Şimdi şöyle, genel başkanımızın o konuda böyle bir çabaları var ve seçim döneminde bunu kullanacaklar. Bunda samimilerse biz bu konuda bir yasal düzenlemeyi bunu çözüp artık bu giyim kuşam alanının siyasetin konusu olmaktan çıksın gibi bir hamlesinin üzerine iktidar bunu seçimde bir propaganda aracı ve kullanmak için üzerinde tepineceği bir alan olarak gördü ki hep öyle. Kutuplaşma ve çatışma üzerinden iktidarı kurdu. Böyle bir arayışı var. Bu getirdikleri düzenleme bir kere yani kabul edilebilir bir düzenleme değil. Kaldı ki türban olsun, artık insanların eğitimde bu konuda bir mağduriyet yaşadığı yok. Çalışırken mağduriyet yaşadığı yok. Böylesi bir durumda ısrarla yani burka da giyebilirler, ve getiren işi, bir tutumu bugün tekrar bir çatışma zemini olarak kurmaları kabul edilebilecek bir şey değil. Anayasayı tanımıyorum, saygı da duymuyorum diyenlerle bir anayasa değişikliği görüşmenin anlamı da yok. Sonuna gelmiş bir iktidarın anayasa yapması da söz konusu olamaz. Gelecek olan meclis, gelecek olan iktidar, yine toplumun bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasa ihtiyacının yerine getirilmesi için altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistemde yapacağı anayasa değişikliği de ortada. Bizim bu dönemde böyle bir konuda bir çalışma yürütülmesinin hiçbir anlamı yok. Seçim malzemesi olarak istismar edilecek bir şey olamaz.
Ama yani öyle görülüyor ki bu malzemeyi de Sayın Kılıçdaroğlu vermiş oldu. Çünkü gerçekten toplumun böyle bir talebi yoktu. Kaldı ki bir de yepyeni bir tablo daha doğdu. Bu değerlendirme aynı zamanda seçimde Cumhurbaşkanı'nın halkın önüne bir de referandum için sandık koyması anlamına gelebilir. Yani buradan baktığımız zaman şöyle bir seçim mi olacak? Cumhurbaşkanlığı sandığı ayrı, milletvekili sandığı ayrı, bir de türban anayasada güvence altına alınsın mı alınmasın mı sandığı ayrı. Bu ihtimal var. Üstelik bir şey daha var. Ayın 6'sından önce, Nisan'ın 6'sından önce bu seçim yapılmazsa siz destek vermeyeceksiniz. Bu kez 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime bir de meclis feshedilmiş olarak gidecek herhalde. Çok tuhaf bir tablo değil mi Sayın Ali Şeker?
Yani tuhaf bir tablo ve bu süreçte bu düzenlemenin dayatılması sadece AKP'nin kendi seçimine yönelik bir arayışı. Ve bu arayışta da ikinci bir santrı da koyup orada bir kutuplaşma yaratabilir miyim? İşte Macaristan örneğinde olduğu gibi böyle bir şey yaratabilir miyim çabasında. Ama muhalefet partilerinin hiçbirisinin bu oyuna gelmemesi gerekiyor. Ve bu konuda daha önce defalarca anayasa değişiklikleriyle ilgili yapılan görüşmelerde nasıl havada kalındığı bilinen bir gerçek. Böylesi bir dönemde de hiçbir muhalefet partisinin bu oyuna gelmemesi gerekiyor.
Sayın Ali Şeker, son bir soru daha yönelteceğim size. Özgür Özel bugün Türkiye'de merak uyandıran bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamayla ilgili başıma bir iş gelirse diyerek bir de herkesin yüreğini ağzına getirdi aslında. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı, yoksa sizin için de sürpriz mi olacak?
Şimdi şöyle, bu konuda tabii ki Özgür Bey'in yapacağı açıklamayla ilgili bilgi sahibi değiliz. Ancak Özgür Bey'in açıklamasının arkasının ne kadar dolu olduğunu geçmişte de biliyoruz. Biliyorsunuz daha önce Sadat'la ilgili olarak bir genel başkanımız bir açıklamada bulunmuştu. Sonra Sadat'ın içerisinde olduğu işte Deniz, İzmir'deki HDP'de öldürülen Deniz'in katillerinin Sadat'ın bir eğitim merkezinde eğitildiklerini ve siyasi suikastlarla ilgili Sinan Ateş olayında da görüyoruz ki bir problemli bir dönemdeyiz. O gün biz Sadat'ın önüne gittiğimizde bunların bu bağlantıları kamuoyu tarafından bilmiyordu ama genel başkanımız bunların bilgisine sahipti ki o çıkışları yaptı. Burada da Sinan Ateş'le ilgili işte evine katili saklayan böyle bir iddia var ve bununla ilgili hiçbir fezleke gelmiyor. Ama orada sonuca itiraz eden, yani dava bittikten sonra Ali Mahir Başarır'ın tepkisini ortaya koyması ve cımbızlanıp alınıp fezleke dosyası o günkü işte bugün getirilmeye çalışıldı. Ve burada da HDP, CHP ve İYİ Parti komisyona girmeyerek orada bir tutum aldı. Yani AKP ile MHP'yi kendileriyle baş başa bıraktı. Bundan sonra da bu tutumu devam ettirmek gerekiyor. İktidarın bize bu saatten sonra verebileceği iyi bir şey yok. Bu süreci artık seçim satım halinde herkes kendi doğrularıyla seçime gitmeli diye düşünüyorum.
Peki Sayın Ali Şeker, şunu da size sorayım, öyle tamamlayalım. Az önce siz vurguladınız, bu az sonra konuşacağız ama bu Sinan Ateş cinayeti ne anlama geliyor? Bir de herkes birbirine bakarak ya yeniden bir siyasi cinayetler dönemine mi giriyoruz diye korkuyor. Dün Sayın Devlet Bahçeli provokasyonlar olabilir demişti. Sayın Kılıçdaroğlu öteden beri bunu söylüyor. Allah muhafaza böyle bir şeyi toplum yaşamasın. Böyle bir şey artık kimselerin de tahammülü yok. Bu konuda ne dersiniz?
7 Haziran 1 Kasım arasında korkunç bir katliamlar dönemi yaşadık. Bu katliamlara yol verildi, seyredildi ve bir fayda umuldu. Ve bu sürecin sonunda da iktidar kaybettiği zemini tekrardan kazanmış oldu. Ama şu da Türkiye tarafından açık bir şekilde görüldü ki iktidar bu tür olaylara maalesef yol verebiliyor. Bu konuda işte Sadat ziyareti bu açıdan çok önemliydi. Sizin adımlarınızı, hamlelerinizi görüyoruz. Bunlara yeltenmeyin şeklinde bir tavır ortaya koydu Sayın Kılıçdaroğlu. Bundan sonrasında da iktidar için yapmayacağı bir şey yok AKP'nin. Bizim de bu konuda uyanık olmamız ve bu tür tehlikelere karşı da dikkatli olmamız gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Şeker, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Değerli dostlar, 0212-89-3043'ten bize ulaşmaya devam edeceksiniz ve biz de mikrofonlarımızı size uzatacağız. Ardından da yine önemli söyleşiler, önemli bir söyleşimiz daha var Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ve siz de telefonlarımızda olacaksınız. Zaten şimdi hemen bir saat başı arasına gidiyoruz değil mi Necdet? Ona geldik. Bugün aynı zamanda da İmamoğlu'na yönelik ihaleye fesat karıştırmakla ilgili 15 Haziran'da görülecek bir davanın açıldığını da size hatırlatmamız gerekiyor.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet. Günü şöylece kabaca bir yeniden anımsatıp yine telefonlarımıza devam edelim. Bugün Şebnem Fincancı Korur hocamız tahliye edildi. İmamoğlu'na yönelik ihaleye fesat karıştırmakla ilgili bir dava açıldı. Ali Mahir Başar ve Lütfi Türkkan'la ilgili bir fezleke görüşülecek biliyorsunuz, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili ve siyasi cinayetler süreciyle ilgili birbirine ağzına geleni söyleyen siyasiler var. Tablo bu. Korhan.
Selamlar, saygılar.
Buyurun.
Şarjım bitmek üzere. Ben serice konuşmak istiyorum. Ümitleriniz. Öncelikle çok mutluyum. Şebnem Korur Fincancı'nın tahliye edilmesiyle bir ceza aldı ama onun da silineceğine eminim. Sonra da Türk Tabipler Birliği ile ilgili, yani çok eski bir kuruluş, kültürü olan bir kuruluş. Yani isteniyor ki herkes sessiz sakin olsun, kimse kimseye karışmasın, doktor doktorluğunu yaptın, öyle bir şey yok. Bu bir sivil toplum örgütüdür, alanı da geniştir. Zaten sivil toplum örgütleri dünyada, ülkelerinde olan her şeyle ilgili konuşurlar. Görevi de budur zaten. Sonrasında bu gündemle ilgili ben şey hakkında konuşmak istiyorum aslında, şu son işlenen cinayetle ilgili. Görevi de. Yani İYİ Parti lideri Akşener'in evi basılmıştı. Küfür, kıyamet. O bir kadın. O bir anne. O bir eş. Yani sayarlarsa ülkücü. Yani terbiyesizliğin içinde ne ararsanız var. O Semih Bey galiba genel başkan yardımcısı oluyor. Önceki yıllara ait tweetleri kadın erkek ayırmadan, suçlu suçsuz ayırmadan, yani bizi irkilten küfürlü tweetler atıyordu zaten. Sonrasında ya 5 yıl diyeyim 10 yıl diyeyim ama 70'e yakın insan şiddete uğradı.
Evet.
Yani ben bu aydınlanmayı biraz geç buluyorum. Yani sol görüşler zaten bunu biliyordu ama nihayet ülkücülerin de ilk defa ben bir isyanına destek veriyorum. Tabii ne kadar sürer, ne olur onu bilmiyorum ama çok geç kalmış bir aydınlanma. Keşke bunu ilk gördüklerinde sahiplenselerdi. Şimdi hukukun işlemediğini söylüyorlar. Ama ben yine de umutluyum. Yine de bir gelişmedir yani bu. Şarjım bitmeden ben izninizi...
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Sizi dinleyeceğim. Sağ olun, var olun.
Sağ olun. ...0212-809-3043'ten bana ulaşabileceksiniz. 0212-809-3043'ten. Evet, bu Sinan Ateş cinayeti ülkücü camia açısından çok önemli bir tablo doğurdu. Tabii biz bu cinayetin boyutlarını tam olarak kavrayabilmiş durumda da değiliz. Nedeni de şu, ülkücü camianın kendi içindeki bir takım ayrışmalar var. Bu ayrışmalar içerisinde de özellikle başbuğa, sadakat, başbuğadan koptuğunuz zaman mesele çok başka yere gelir denen bir siyasi kültür var. Artık bunu bir kültür denirse, hatta bir tweet okudum. Tamam, yani böyle bir şey, yani başbuğun sözüne itaat etmeyen dövülür falan da öldürmek de nereden çıktı diye bir tweet okudum. Kanım dondu. Yani dövmek meşru ama bu kadar da olmaz deniyor. Şimdi böyle bir siyasi kültür olur mu onu da bilmiyorum aslında. Orada da böyle bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Sizler de bu konuda tabii gereken duyarlılıkları gösteriyorsunuz. Sivil toplum örgütlerinin ya da meslek örgütlerinin, özellikle ben o tarafını daha çok önemsiyorum. Yani demokrasinin temel taşlarının kapatılmaya gitmesi, beğenilmeyen herkesin o da kapansın, bu da kapansın falan şeklinde siyaset tarafından tehdit edilmesi. Zaten burada halk istim üstünde böyle bir tabloda bu sonucun ortaya çıkması, hemen herkesin kolaylıkla terörle iltisaklı sayılabileceği bir tablonun olması hakikaten büyük bir felaket. 0212-809-3043. Yolcu yolunda gerekte yeni bir konuğumuz var. Serkan.
İyi akşamlar Enver Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Buyurun.
Ben deminki konuğumuzun söylediğine benzer bir şey görüş paylaşmak istiyorum. Bu evet. Altılı masa ile ilgili benim fikrim şu şekilde. Yani Sayın Kılıçdaroğlu çok güzel, çok sabırlı, çok doğru hareketler yapıyor. Fakat orada oturan insanların oluşturduğu oluşum hibrit bir AK Parti benzetmesine döndü artık yani. Hani AK Parti'ye nasıl benzeyebiliriz? Nasıl onu taklit edebiliriz? Olay buna dönüştü tamamen benim görüşüme göre.
Evet.
Olay yani CHP'nin gücünden, etrafından, kuvvetinden çıktı. Hani bambaşka bir çehreye büründü.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli dostlar, masadaki tartışmalar da bir yandan sürüyor. Özellikle Saadet Partisi liderinin eş güdüm söylemi, arkasından Davutoğlu'nun Türkiye bir kişiye mi emanet edeceğiz söylemi. Buna karşılık İyi Parti'nin bir dakika ya öyle saçma şey olur mu demesi. Bunların hepsi tek tek ardı ardına siyasetin gündemine geldi. Tabii Erdoğan da çok ilginç bir yaklaşımda bulundu ve dedi ki işte görün ülke Cumhurbaşkanı mı seçiyor yoksa bunlar gibi bir sivil darbe mi yapmaya niyetleniyor. Her şey ortalık yerde dedi. Bu sırada da HDP'den biz gerekirse kendi adayımızı çıkartırız söylemi gelmişti. Arkasından ikinci tura hazırlıklıyız dendi. Yani Türkiye nereden nereye gidiyor, ne oluyor hep birlikte böylece görmüş oluyoruz. 0212-809-3043'ten bana ulaşmaya devam edeceksiniz. Birazdan da yine bu siyasi davanın önemli açıklamalarla eski ülkücü camiada önemli bir yer tutan bir isimle birlikte Sinan Ateş davasını ülkücüler arasındaki neyse tırnak içinde hesaplaşmayı anlamaya çalışacağız. Yolcu yolunda gerek devam ediyor. 0212-809-3043'ten bana ulaşabilirsiniz. Dün Ali demişti ki röportajlar sırasında telefonların ardı arkası kesilmiyor. Yani kendime haksızlık etmişim artık telefonlarımız çalmıyor diye. Meğersem öyle değilmiş. Dinleyicilerimiz pür dikkat bizimle berabermiş.
Veli veli min hubbun veli ويلي يا الله فرقتهم طالت عبالي طالت الفرقة
İlker.
Emre Bey merhaba.
Merhaba İlker, hoş geldin.
Ya öncelikli olarak günlerdir size ulaşmaya çalışıyordum ama böyle ulaşır mıyım ulaşamaz mıyım derken ulaştığım için çok mutluyum. Önce bunu belirtmek istiyorum.
Biz de mutluyuz.
Ben aslında çok kısa bir şey söylemek istiyorum. İlk defa böyle bir radyo programına bağlandım ve normalde çok şeyim değildir, tarzım değildir ama ben Türkiye'deki en büyük problemin bence biraz sol, Türk solundan kaynaklandığını düşünüyorum. Türk solunun bence çok büyük problemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman mesela haberleri vesaire falan izlediğimiz zaman hep gördüğümüz şey açlık, haksızlık, adaletsizlik. Ve bu hep sonuç itibariyle halka dokunan şeyler. Ama günün sonunda baktığımız zaman biz halktan hiçbir yani karşılığının olmadığını görüyoruz. Bugün baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti Türkiye'de. Yine tek tek partilere baktığımız zaman yine AKP'nin arkasında kalıyor. Ve yine bir oy farkıyla arkasında kalıyor. Türk solunun bence Türkiye'de çok yıprandığını düşünüyorum. Yani Türk solu derken Türkiye'deki soldan bahsediyorum. Hani soldan bahsediyorum. Biraz sol dediğiniz zaman Türkiye'de sanki biraz farklı... ırksal hani farklı fraksiyonların etkisinde bir izlenim veriyor insanlar. Yani Karadeniz'deki insana ya da İç Anadolu'daki insanda pek bir karşılık göstermiyormuş gibi bir izlenim alıyorum. Bu beni biraz üzüyor. Ben bunu söyleyecektim. Hani bu benim paylaşmak istedim. Aslında çok şey vardı. Biraz heyecandan dolayı paylaşamıyorum.
İlker şöyle bir şey düşün. Türkiye'de 60'tan sonra o anayasanın verdiği koşullarla birlikte Türkiye İşçi Partisi gibi Beyice Bora'nın, Mehmet Ali Aybar'ın önderliğinde olağanüstü bir güç doğdu. Ve 70'e kadar bu güç öylesine katlanarak büyüdü ki bu güce karşı Amerika muhtıra verdi. Kim kanalıyla verdi? Türk Silahlı Kuvvetleri kanalıyla verdi. Sonuçta o dönemin simgesi olan isimler, mesela Mahir Çayan gibi çatışmada öldürülenler, katledilenler olduğu gibi bir taraftan da işte dar ağacına üç fidan dediğimiz Deniz Gezmiş, Hüseyin Aslan, Yusuf ayrıca da Yusuf Hüseyin İnan, Yusuf Aslan pardon. Bu üç isimle birlikte bir dönem kapandı. Buna rağmen Türkiye'deki sosyalistler mücadele etmeye devam ettiler. Özellikle DİSK'in büyümesi, işçi sınıfının buna katılması falan derken basbayağı 24 Ocak kararları, ardından da Amerikancı darbe ve nihayetinde Türkiye'nin Türk İslam Sentezi denen bir ucubeye teslim edilmesiyle tamamlanmış bir süreç. Oradan kalkıp yeniden dünyadaki bu postmodern dönemdeki neoliberal siyasete karşı solun ayağa kalkması pek kolay olmadı. Üzerinden ordu tırnak içerisinde iki kere topuyla, tüfeğiyle, tankıyla, NATO'cu anlayışıyla geçti. Bugün yaşadığımız budur. Türkiye'de solcuların söylemlerine herkes hak vermekle birlikte oylarını vermemektedir. Bir, işçilerin önemli bir kesimi milliyetçi ve muhafazakar bir yere doğru dönüştürülmüş, hak ve emek mücadelesini unutmuş, sendikalaşmayı unutmuş bir haldedir. O yüzden gerçekten emekçilerin sadaka kültürüne alıştırılması, 1980'den önce örneğin Ankara Sanat Tiyatrosu gibi, bu İstanbul'da Dostlar Tiyatrosu gibi kurumların binlerce abonmanlı işçi izleyicisi varken bunların tamamının kaybolup buharlaşması, o bilincin ortadan kalkması büyük sosyolojik bir dönüşüm, toplum mühendisliğidir. Biraz da buralardan bakmak gerekiyor. Evet, ayağa kalkmak lazım ama maalesef bu çok da kolay değil. Evet değerli dostlar, 0212-89-30-43'ten İlker gibi, Serkan gibi, Korhan gibi diğer dostlarımıza da kulak vermeye devam ediyoruz. Dünden bugüne kalan önemli tartışmalardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komut Akademisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlaması oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu olduğunu unutup Cumhurbaşkanı'nın alkışlar hale gelmesi, muhalefet eleştirisine destek veriyor olmaları muhalefetin bütün liderleri tarafından, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından onların Orta Doğu askerleri olduğunu ve Orta Doğu askerlerinin de sonunun hiç de halk tarafından sevilen sayılan askerler olmadığı şeklinde bir yorumla karşılandı. Dediğim gibi seçime doğru giderken bütün yollar gerilime, bütün yollar siyasi kutuplaşmaya, bütün yollar çatışmaya çıkıyor. Buna yönelik de bir iktidar kaybı gibi algılanmıyor mesele. Çünkü koskoca bir rejim, 20 yıldır iktidarda olan bir parti, rejimi değiştirdikten sonra tek adam sisteminin uygulamaları falan, böyle baktığınızda Türkiye gerçekten ikinci yüzyıl beyannameleri, yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı tartışmaları falan derken bambaşka bir yere geliyor. Düşünün ki sokaktaki insanlar bile gözün üstünde kaşın var diyene neredeyse saldıracak hale gelmiş durumda. O yüzden içinde bulunduğumuz koşulların hiç kolay olmayacağını, hatta giderek artacağını da buradan görmemiz gerekiyor. Hüsnü?
Alo.
Buyurun.
Yayında mıyım acaba?
Evet, siz buyuracaksınız. Buyurun.
Enver Bey'le mi görüşüyorum? Anlayamadım tam.
Hüsnü Bey benim, buyurun.
Buyurun benim. Şimdi ben Enver Bey'in yaptığı makro ölçekteki tespitlere katılmakla birlikte az önce konuşan İlker Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Ona bir katkıda bulunmak için şimdi altılı masa ya da CHP Türkiye'nin sorunlarını, kronikleşmiş sorunlarını çözme adına ümitlenmek istiyoruz ama Türkiye'nin ve Türk solunun kronikleşmiş bir de teşkilat, profesyonel siyasetçi gibi bir sorunu var. Enver Bey de bunu kendisi gayet kişisel olarak da bilir. Böyle bir takım popüler figürleri devşirmek, teşkilatın kendi içinden, gençlik kollarından, kadın kollarından, halkın arasından ilerleyen, bu işi amatör bir ruhla yapan insanların yerine çeşitli zümrelerin oylarını devşirebilmek adına popüler çatı adayları, kongre delege avcıları.
Hüsnü Bey, siz Türkiye'nin solu diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorsunuz değil mi?
Tabii, yani genelde onun altında birleştiğini düşünüyorum. Tabii diğer daha marjinal, yani onları kucaklamıyor aslında bu yapı. Keşke kucaklayabilse, daha uç yapıları da kucaklayabilse CHP daha çözüm için ümit veren bir odak olacak diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. 0212-89-30-43'ten devam edeceğiz. Şu sol meselesini ben tartışmak ve değerlendirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1970'ten sonra biraz ortanın solu hareketiyle ve Ecevit'le birlikte kısmi olarak emek hareketinin içinde oluyor olması onu solcu yapmaz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde gerçekten bir sosyal demokrat kimlik edinmeye başlamıştı ama Deniz Baykal'ın Merkez Parti söylemi, sert ulusalcı milliyetçi söylemi, şimdi de Kemal Bey'in neoliberal siyasete karşı olmasına rağmen liberal bir parti oluşturmuş olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculukla uzaktan yakından ilgisi olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü bir sol parti olabilmek için temelde bir kere kamucu bir siyaset ve piyasayı reddeden bir siyaset yapmak gerekiyor. Halbuki sosyal demokrat olma bağlamında bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayağı ekmek yemesi gerekiyor. Bayağı merkez parti, piyasacı, hatta pek çok konuda muhafazakar eğilimleri olduğunu gözlüyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarını Türkiye sosyalistlerinin sorunlarıymış gibi algılamak yanlış olur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en büyük kitle partisi ve doğru tarif etmemiz gerekirse cumhuriyetçi bir merkez parti olarak tarif edilebilir. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir solcu parti yaratmak mümkün değil. Şunu söylersek yanlış olmaz yalnız. Sosyalistlerin, sosyal demokratların da yer yer içinde bulunduğu bir parti diyebiliriz. Recep?
Öksüz.
Recep?
Alo.
Heh. Buyurun, buyurun Recep Bey.
İyi akşamlar efendim.
İyi akşamlar, buyurun.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Kendim avukatım.
Evet.
Ben öncelikle Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i tebrik etmek istiyorum. İlk defa Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu bu millet masasını kurarak, millet ittifakını kurarak Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmışlardır. Onlara, evet, kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na şu yönden de teşekkür ediyorum. İlk defa ben 12 Eylül'leri gördüm. 12 Eylül'den evvelki zamanları gördüm. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'ün kurmuş olduğu çizgiye getirdiğinden dolayı tebrik ediyorum.
Öyle mi? Çok daha çok Atatürk çizgisinden koptu ve tamamen liberal oldu diyorum.
Ben öyle düşünmüyorum. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte incelediğiniz zaman her kesimden, halkın her kesiminden insanların Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığını görüyoruz. Zaten tek parti dönemiydi o dönemde. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Her kesimi dürüst ve temiz çalışmak kaydıyla her kesimi kucaklamak ilk defa Kılıçdaroğlu zamanında meydana geldi. Ülkemizde gerici yobazların olduğu kadar geçmişte ilerici yobazları da gördük.
İlerici yobaz ne demek?
Yani ilerici yobaz böyle çağdaşlık adı altında yani Türkiye toplumunun fikirlerine saygısızlık yapan, onlarla alay eden insanları da gördük, yaşadık. Onun için ben
Demek o? Ben onu tam anlamadım. İlerici yobaz ne demektir? Yani ilerici olan bir insan yobaz olmaz. Yobaz olan yani bir insan da ilerici olmaz.
Tabii ki kendisini ilerici addederekten olmayan insanların çok çeşitli şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siyaset yaptığını gördük. Ama bu dönemde Kılıçdaroğlu gerçekten çok güzel bir tavır sergiledi. Türkiye'nin gerçeklerini görerek Türkiye toplumunun her kesiminin dürüst ve namuslu olmak kaydıyla partisinde siyaset yapma iznini tanıdı. Bu çok güzel bir şey benim için.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Bir Mansur Yavaş, bir İmamoğlu, geçmişteki CHP'yi düşündüğümüz zaman oralarda siyaset yapabilirler miydi? Yapamazlar.
İyi mi oldu? Mansur Bey'in olması, efendime söyleyeyim, Ekrem Bey'in, iyi mi oldu sizce?
Çok güzel oldu. Hı-hı. Neden çok güzel oldu? Bir Mansur Bey'i ben yıllardır tanırım. Avukat olmam hasabıyla kendisi de geçmişte ben de siyasetle uğraştım. O şekliyle tanırım. Çok temiz, dürüst, namuslu bir insandır.
Kaldı ki ben Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'da Mansur Bey'i tebrik ediyoruz hepimiz de. Ve siyasetle ilgili o eski geçmişteki gerilimler yaşanıyor. Elindeki imkanlar doğrultusunda gayet güzel çalışan bir insan. Türkiye'de ilk defa belediyelerde şeffaf bir şekilde ihaleleri ortaya koydu. İnterneti açtı hepsini. Bunlar çok güzel gelişmeler. Bizim insanımızda, bizim ülkemizde çok çalışkan insana ihtiyacımız yok kardeşim. Artık bundan sonra çok güzel Türkiye'deki toplanan vergileri güzel yerlere harcamak, hırsızlık yapmamak, yolsuzluk yapmamak gibi bir isteğimiz var. Ben bunu
istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum size.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar.
Ben kendime yasaklar koydum.
0212 809 30 43, 0212 809 30 43, yolcu yolunda gerekte devam ediyoruz. Evet, İzmir'den mobilya emekçisi kardeşim Ali arıyor. Bir imza gününde tanışmıştık. Gerçek bir emekçi. Ali merhaba.
Merhaba Enver Bey, nasılsınız?
Ne güzel sesini duymak, iyiyim. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?
Sizin kadar, sizin nasıl iyi gidiyorsa benim de o kadar. Ne eksik ne fazla. Bu ülkede nefes aldığımız sürece toplumun bütün katmanlarını yaşadığı, emekçileri yaşadığı sıkıntıları biz de yaşıyoruz.
Evet.
Geçim zor, konuşmak zor, okumak zor, sorgulamak zor. Zor da zor ama sizin sesinizi duymak bize çok keyif veriyor. Her akşam biz sizi dinliyoruz. Sessiz çoğunluğuz en azından. Sürekli bağlanamasak bile gönlümüz sizin yanınızda sürekli. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sol dendiği an ben aklıma şey, yani şu geldi aklıma. İlhan Kesici'nin olduğu bir partide, Abdülhatif Şeler'in olduğu bir partide daha bir sürü insan var. Nasıl sol diye adlandırılabilir? Bu sol diğer emek haksızlık olur. Tipe haksızlık, TKP'ye çok büyük haksızlık olur. Sol partiye ayıp olur. Yani bunu bu şekilde adlandıran kişi çok ayıp etmiş olur. İlk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikri ve zikrine baksın. Ondan sonra solu onun altında birleştirmek gibi bir hadsizliktir bence.
Tabii arayan izleyicimizin görüşlerine saygı duyuyoruz ama o daha çok herhalde Türkiye'nin en büyük kitlesel siyasi partisi olması hasebiyle bunu dile getirdim. Muhalif parti açısından. Evet, buyurun.
Öpüyorum. İyi çalışmalar. İzmir'e ne zaman geleceksiniz? Tekrar görüşmek isteriz sizinle.
İnşallah
yakınız var mıdır?
İnşallah yakında İzmir'de olacak. Çok teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar hiç duymadığım bir kavramı geçen gün dile getirdi. CHP ülkücüleri dedi. Bir yaşıma daha bastım. CHP ülkücüleri dedi. Bu çok ilginçti. Bir de yine bu kez duyduğum ve yürekli bulduğum ve haklı bulduğum bir değerlendirmeyi de komutanlara haddinizi bilin diyerek söyledi. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız. Sarayın ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın komutanları değilsiniz dedi. 0212 809 3043 dostlarımızı dinlemeye devam ediyoruz.
Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı. Dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Kuzu hiç durmaz. Kuzu hiç durmaz.
Erkin.
Sarıoğlu.
Buyurun Erkin.
Ben merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim, buyurun.
Ben bu altılı masanın biraz önceki konuşan, İzmir'den konuşan avukat beyi de biraz destekliyorum aslında. Bugün CHP ile bugün altılı masada bulunan partilerin, yani mesela bugün eski Refah Partisi'nin, yani beraber bir araya gelip de mesela nasıl bir CHP'li düşünerek veya nasıl bir şeyle fazilet partili düşünerek nasıl bunların ikisi mantık olarak nasıl birleşebiliyorlar mesela, bunları bir türlü inandıramadılar. Yani biraz hani biraz önce denildi ya, işte hırsızlığı engellemek için, vergi kaçırmayı engellemek için neden birleştiler? Bu kadar parti, hadi bir parti iki parti mutlaka ki kapanır, birbirine geçebiliyor, bir şeyler olabiliyor.
Ama birleşmediler zaten. Sadece Cumhurbaşkanı adayını ortak açıklayacaklar. Yoksa her biri ayrı parti. Cumhuriyet Halk Partisi, Kitle Partisi, bir Cumhuriyetçi Parti, İyi Parti, Sayın Akşener'in partisi, içinde ülkücülerin ağırlıklı olduğu bir Merkez Sağ Partisi, Deva Partisi, Liberal Demokrat bir parti, Saadet Partisi, Milli Görüş Partisi, Demokrat Parti adından da menkul Merkez Sağ'da bir parti ve Gelecek Partisi de Muhafazakar Demokrat bir parti. Parti programları ayrı, genel başkanları ayrı, seçime ayrı giriyorlar. Sadece Cumhurbaşkanı adayını ve anayasa yapma sürecini birlikte götürecekler. Yani bu da çok kötü bir şey değil. Bir Cumhurbaşkanı adayında ortaklaşacak olmaları belki Türkiye'de demokrasinin önünü açacak.
Ya tabii ki mecliste bunlar olan şeyler. Meclise bir hani şey götürüp de onaylatabiliyorlar ama hani şu an biraz hani inandırıcı gelmiyor. Yani ve sadece bana değil, mesela konuşuyorum. Kimseye inandırıcı, ya
inandırıcı gelmeyen nedir?
Mesela yani dediğimiz gibi bu altının birbirinden birleşip, yani bunların hani ne yapabilirler veya bir sunum, evet, Cumhurbaşkanı çıkarabilecekler ama hani beraber bir Cumhurbaşkanı çıkarıp da çünkü bu sefer şey gibi olacak, bir iddialık gibi, herkes bir parça koparmak gibi anlamda, hani cümleden dolayı da belki de biraz selamlayabilirim ama yani konuşuyoruz, mesela iş yerlerinde siyaset konuşuyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz, hani kimse bu altılı masanın çok böyle bir türlü samimi mi diyeyim artık?
Neden evet. Bildik? Sesiniz gelip gidiyor. Halil, böyle durumlarda biraz elini çabuk tutarsan sevinirim. Dinleyenlerimize şey yapıyor, ses gidiyor çünkü.
Suyun kıyısında, keder kuyusunda.
0212 809 3043'ten yurttaşlarımızın değerlendirmelerine devam ediyoruz. Halen Türkiye'de ittifakların ne olduğunu bilmeyen önemli bir kesim var. Bunu anlatmak lazım geldiğini düşünüyorum. İttifaklarda olan siyasi partiler barajı aşmak için yan yana gelip gerekirse ortak bir aday çıkartma noktasında işbirliği yapabiliyorlar. Ama her birinin programı ayrı ve birbirini bağlamaz. Yani Millet İttifakı'ndaki siyasi partilerin birbirleriyle birleşmek, bütünleşmek gibi bir zorunlulukları yok. Hepsi sadece %7 ya da %10 barajını aşmaları gerekiyor. Mesela bundan ibaret. Burhan.
Merhabalar, Ankara'dan arıyorum. İsmim Burhan. Uzun zamandır sol görüşlü birisiyim. Hatta 2000'lerin başında EMEP'le birlikte İmam Hatipler kapanmasın diye işte şeyler, eylemlerde bulunmuştuk falan. Şimdi bizim
İmam Hatipler kapanmasın.
2000, evet, 2000'lerden önce. Yani tam tarihini hatırlamıyorum çünkü özgürlükse hepimiz özgürlük ki o dönemler bunu çok savunuyorduk, hala da savunuyoruz ama. Şimdi sıkıntım şu benim, hani sağ tarafın tam olarak ne anladığını anlayabilmek için bir müddettir A Haber'i de dinliyorum düzenli olarak. Ama iki gün önce annemle şöyle bir sorun yaşadım. Annem diyor ki ısrarla, aa hala Tayyip'e mi vereceksin anne? Evet, vereceğim çünkü Allah diyenden zarar gelmez işte şeklinde. Yani bizim solumuzu dinle alakalı olmadığıyla alakalı bir, ya da olup olmadığıyla alakalı çok büyük çelişkiler var tanıyorum. Yani nacizane ben şu anda İşçi Partili birisiyim ve aktif namaz kılan birisiyim. Yani bunun gerçekten siyasetle dinin ayrı olması gerektiğini çok önemsiyorum, savunuyorum ama bununla ilgili bu hala yandaşlara ne dememiz gerektiği hakkında bir fikrim yok. Yardım istiyoruz o konuda sizlerden yani.
Anneniz değil mi Sayın Erdoğan'a oy verecek yine, öyle anlıyorum.
Sanırım verecek, evet. Hala uğraşıyoruz ama galiba verecek yani. Ve evet. Türk açıklaması Allah diyen adamdan zarar gelmez yani.
O da onun kararı. Bizim evet, yapacak bir şeyimiz yok. Sayın evet. Sayın hanımefendiye sadece saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Cayır cayır
kavrulsun, yansın İstanbul. Evet, gördüğünüz gibi türlü türlü insanlarımız var. Türlü türlü meselelerimiz var. Biz de bu özgür mikrofonu herkese uzatıyoruz ve devam ediyoruz. 0212-89-30-43 her seferinde anımsatıyorum. Çünkü yine kuyruk var. Unutabilirsiniz, yolda olabilirsiniz. Dediğim gibi işte Türkiye İşçi Partili bir çocuk ben de namaz kılıyorum diyor. Hatta şeyler kapanmasın diye, imam hatipler kapanmasın diye de uğraştım diyor ama annesi de Tayyip Erdoğan'a veriyor diye dertleniyor. Bence saygı duyması gerekir. Şimdi Sayın Mehmet Saral hattımızda. Kendisiyle Sinan Ateş davasını, daha doğrusu cinayetin ardından oluşacak davayı konuşacağız. Böyle bir dava nasıl olur onu konuşacağız. Sayın Saral, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Sağ olun. Sayın Saral, biz sizi siyaseten konum olarak nasıl tarif etmeliyiz? Ülkü Ocakları'nda ya da Ülkücü Hareket'teki göreviniz neydi? Geçen gün Türkiye'ye düşen o önemli açıklamaları siz yaptınız. Siz kendinizi nasıl tarif edersiniz?
Ben 1970 yılından beri ülkücüyüm. Halen ülkücülüğüm devam ediyor. Ama hani MHP Genel Merkezi'ne göre muhalif bir ülkücüyüm. 20 yaşındaki ülkücü de değilim elbette, yaşlandım. O zaman bizim için çok önemli olmayan hukuk, adalet, demokrasi, insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, ondan sonra hoşgörü, bunlar da bizde gelişti şimdi böyle ama ülkücü kimliğimizi muhafaza ediyoruz.
Bugünkü ülkücü kimliğinizden ne anlamamız gerekiyor? Mesela ben şunu bugün ilk defa kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'li ülkücüler dedi. Asıl ülkücüler buradadır, buraya gelin dedi. Muhtemelen bir kitle partisi olmasının çağrısıydı bu. Ve özellikle Sayın Devlet Bahçeli'ye çok sert değerlendirmeler yaptı. Sinan Ateş davası ile ilgili yanındakileri ver dedi. Ben kendi payıma kim kimdir, niye bu cinayetin işlenme gereği doğdu, gereği olmaz tabii ama onu ünlem içerisinde söylüyorum. Hem çok üzüldüm hem de tedirgin oldum. Ülkücü hareket içerisinde silahlı kesimler olduğu hep söylenir. Var mıdır böyle kesimler? Şu anda bir hesaplaşmanın arifesinde miyiz? Endişe etmeli miyiz?
Vallahi endişe etmeliyiz. Çünkü ülkücü hareket 12 Eylül 80 darbesinden sonra silahı bıraktı. Sonra bir kısmı az bir kısmı mafyacı falan oldu. Ama silah, bir daha da silahlarını eline almadı. En azından benim etrafımdakiler, ki biz sokaktan, yani o silahlı mücadeleden geldik. Öyle o kadar da masum değiliz ama şimdi bir tane mesela Ülkü Ocakları başkanlığı yapmış bir zat-ı muhterem var, Olcay Kılavuz diye. Böyle evet. 20'ye yakın 12 Eylül nesli itibarlı ülkücüye saldırı organize etmiş. Normalinde en az 10 yıl cezaevinde yatması lazım. İfadesi bile alınmamış. İfadesi. Ne bir savcı çıkmış, ne bir polis. Kimse ifadesini alma cesareti bile gösterememiş. O da herhalde o şımarıklıkla şimdi devam ediyor. En sonunda Ülkü Ocakları Genel Başkanı, yani MHP Genel Merkezi'ne muhalif ama kendisi halen MHP'nin içinde olan bir arkadaşımız öldürüldü. Hepimiz endişeliyiz.
Yani, peki siz kendi canınızdan da endişeli misiniz bu bağlamda? Yani öyle bir hesaplaşma mı yaşanıyor? Yani hangi kutup hangi kutupla bir hesaplaşma yaşıyor? Ben onu anlamak istiyorum. Yani Cumhuriyet değerleri vesaire gibi bir millet sevgisi, milliyetçi falan, neyle karşı karşıyayız yani?
Ya bu MHP giderek kriminalleşiyor. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Yani mafyacıyla kol kola geziyor. Kendi içinde de muhalif ülkücülere böyle darpla neticelenen şeyler yapıyor. Hani bu çok genel bir şey değil. Yani haksızlık olur onu dersek ama yani bu şiddet unsuru elbette hepimizi rahatsız ediyor. Mafya liderinin MHP genel merkezinde görünmesi bizi rahatsız ediyor. Ve bu 20-30 yıl, daha doğrusu pardon, 20-30 saldırı dedim de hep itibarı yüksek ülkücüler. Yani mesela Şevket Bülent Yahnici. Şevket Bülent Yahnici bir kardeşi 12 evden önce öldürülmüş. Kayınpederi MHP'nin kurucusu. Kendisi milletvekili yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. Yaşı da 73. Böyle vücudunun çoğu hasta, ilaç kullanıyor falan. Yani bu insana saldırılır mı? Haydi diyelim saldırıldı. Bu onanır mı? Hemen dersiniz ki ya ne oluyor biz? Ne işimiz var zorbalıkla, saldırıyla, şunla, bunla, bunlar. Hani çok eski zamanlarda ama hepsini böyle onaylarcasına Sayın Bahçeli şey geçti, sükut etti. Onlar da her zamanki gibi sesini çıkartmadı. İnsanlarda bir birikim oldu ama böyle ülke ocaklarını, genel başkanını öldürmek çok büyük bir infiala neden oldu. Yani sadece Bursa'da 70 bin kişi katılmış cenazesine ve sanıyorum ki MHP Sinan Ateş öldürüldüğü gün oylarının yarısını kaybetti. Yani insanlar çok öfkeli. Ömer Bey.
Peki bir şey sormak isterim size. Biz bilmeyenler için anlatır mısınız? Türkiye'de bizim bildiğimiz şu anda milliyetçi camiadan ortaya çıkmış partiler, önde gelen partiler şöyle: zaten Milliyetçi Hareket Partisi ana parti, İyi Parti, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi hepsi milliyetçi oylara talip ve Milliyetçi Hareket Partisi kökenli isimlerin bulunduğu partiler. Şimdi burada kim kimdir? Biz neye göre değerlendirme yapmalıyız? Yani mesela İyi Parti milliyetçilerin hangi akımına, hangi fraksiyonuna denk gelir? Zafer Partisi ile ilgili bugün Sayın Semih Yalçın'ın Ümit Bey'le ilgili, Ümit Özdağ'la ilgili söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Ben tabii bunların bir kısmını siyaseten biliyorum ama göndermeleri, anlamları falan bilmiyorum. Bana çok acayip geliyor bütün bunlar. Bize bir tarif eder misiniz? Kim kimdir? Hangi siyasi parti nedir?
Ya Meral Hanım'ın şeyi, hikayesi şu. Meral Hanım hem lise yıllarında hem üniversite yıllarında ülkücü. Abisi MHP'nin Kocaeli'nde ölene kadar, daha doğrusu 12 Eylül'e kadar il başkanı. Kendisi sonra Doğru Yol Partisi'nden, yani Merkez Sağ Partisi'nden milletvekili olmuş ama ülkücü kimliğini inkar etmemiş. Şimdi sonra da son 10 yıldır MHP'de. MHP'de önce bu Bahçeli kaybedince seçimi, daha doğrusu bu 2015'in Kasım'ında Meral Hanım ben MHP'den genel başkan olacağım, MHP'nin yönetimini beğenmiyorum dedi. Öyle fikir üzerinde değil. Hani yönetim üzerinden başladı Meral Hanım'ın hikayesi. Ondan sonra işte Meral Hanım'ı ihraç ettiler. Meral Hanım da yeni bir parti kurdu. Ama yeni partisi, kendisi de söylediği için söylüyorum, işte daha şehirli, daha okumuş, ülkücülerin kurduğu bir parti ve sağa, merkez sağa şey yapmak istiyor. Söylesenize, yanaşmak istiyor. İşte daha liberal, daha sivil, daha şey, demokrasi, bu tür söylemler daha önde. Ondan sonra şiddet sarmalını hiç ağzına almıyor. Meral Hanım orada. Büyük Birlik Partisi de MHP'yi İslam'a karşı çok duyarlı olmamakla suçladı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu kurdu o partiyi. Ötekiler de valla şahıslar üzerinden. Yani mesela Ümit Özdağ önce MHP'yi beğenmedi. Sonra MHP'ye geldi, genel başkan yardımcısı ve milletvekili oldu. Sonra ben genel başkan olacağım dedi. Sonra gitti Meral Hanım'la birlikte oldu. Sonra oradaki yönetimi beğenmedi. Ama böyle hani hassasiyetler üzerinden konuşursak, işte Meral Hanım Atatürkçü, daha batılı, milliyetçi, demokrat. Zaten kendini öyle kimliklendiriyor. Ümit Bey de aşağı yukarı, onda da bir Atatürkçülük hassasiyeti var yüksek şekilde. Ama hani ortalama ülkücü diyorsanız Enver Bey, ortalama ülkücü Sinan Ateş.
Nedir o ortalama ülkücü Sinan Ateş, neyi temsil ediyor?
Mesela Sinan Ateş hacca gitmiş, Müslüman oldu, iyi bir Müslüman olduğunu söylüyor. Mesela Sinan Ateş Atatürkçü, ta Atatürk'ün doğduğu köye Selanik'e gitmiş, Atatürk'e hiç laf söyletmiyor. Mesela Sinan Ateş Enver Paşa, İttihat Terakki'nin liderlerinden, ona referans yapıyor. Mesela Sinan Ateş, bu İslam'dan önce Kürşat vardır bizde, Kürşat efsanesi. Ona referans yapıyor. Atatürk'e referans yapıyor. Bu yani ortalama bir milliyetçi. Ona ait bütün değerleri de taşıyor. Böyle ona yani tam bir şey, ülkücü ortalaması Sinan Ateş.
Ne? Peki Sayın Mehmet Saral, Sinan Ateş'in hedef olmasının nedeni ne? Ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. İyi bir ülkücüyse eğer.
Biz de güçlük çekiyoruz Ömer Bey. Öldürenler sadece uyuşturucu torbacıları. O mesela midemizi müthiş bulandırıyor. Yani bir uyuşturucu torbacısı organize yapıp ta İstanbul'dan iki polis refakatında Ankara'ya gelip böyle 17 kişinin karıştığı bir şeyi, cinayeti organize edip öldürüyorlar Sinan Ateş'i. Şimdi de bugün İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı açıklama yapmış ki olay bizim için bitmiştir. Yani bize diyor ki siz gerizekalısınız. İşte bu olayın çıkma nedeni Yargıtay'da bir dosya varmış da o yüzden çıkmışmış. Artık yani hepimizin tahmin ettiği böyle kendisini yargılanamaz, dokunulamaz, ulaşılamaz sanan uyuşturucu baronlarıyla da bir şekilde irtibatı olan birileri öldürttü. Ama bilmiyoruz yani sebebi.
Son bir şey daha soracağım. Şimdi seçim sürecinde bence siyasette ülkücü oylar giderek önemli bir hale geliyor. Çünkü milimetrik bir yarış olacağı görülüyor. Kürt oyları %10-12 civarında bir oy olduğu düşünülüyor. %10 deseniz o zaten kendi tavrını ortaya koydu. Ancak şöyle bir baktığımızda işte toplam Türkiye'deki ülkücü camianın oyları %20'nin de üzerinde görünüyor. Bunun nasıl dağılacağı da herhalde seçimin kaderini de belirleyecek gibi. Ve süreç maalesef sizin de dediğiniz gibi polisiye bir süreç, kriminalize bir sürece döndü ve insanlar da korkmaya başladı. Bu sürecin, bu karanlık tünelin ucunda ne var? Bu Sinan Ateş meselesinde gösterilen tepki nasıl okunması gerekir? Siyaset bunu okudu mu, okuyabildi mi?
Bence Cumhur İttifakı için tahminen söylüyorum, en az Sinan Ateş olayı olduğu gün %1 ile 2 arası oy kaybetti. Hani o diyorsunuz ya milimetre. Gerçekten yani Cumhur İttifakı %1 ile 2 arası bir oy kaybetti. Bunlar Millet İttifakı'na yani geçti, öyle şeye değil. Cumhur İttifakı'ndaki başka bir yere dönmedi. Doğrudan Millet İttifakı'ndaki partilere, muhalefet kanadına gitti. Bu da seçimin kaderini etkileyecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra bu Sayın Cumhurbaşkanı anket işlerine çok meraklıdır. Bunu görür ise anket yaptırıp böyle MHP'den vazgeçebilir. Vazgeçebilir. MHP zaten dünkü grup toplantısındaki mesaj oydu Devlet Bahçeli'nin. Bak ben seni destekliyorum ama bana gelmesin. Üç Hilal'i yargılatmam dedi. Ve bunu da ancak sandıkta göreceğiz. Bir bedel ödeyecek Cumhur İttifakı.
Evet. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Değerli dostlar, 0212-89-30-43 ben ortadaki bu puslu havadan tedirginlik duyanlardan birisiyim. Maalesef siyasetin böyle bir açmaza geldiği dönemdeyiz. İşte açık bir siyasi yapının olması, demokrasinin işlemesi bu kuşkuları ortadan kaldıracaktı. Yasaktan dilleri mi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var. Eyvah. Bahar.
İyi yayınlar Enver Bey.
Artık Bahar her gün bize bağlanarak bir rekor kırmayı da başarıyor.
Dün aramadım yani, aradım da katılamadım.
Ha, ulaşamadınız mı dün?
Ulaştım fakat konuklar vardı, o yüzden arkadaşlar dediler konuklar var, biraz dediler vakit alacak dediler. Bugün de arıyorum bir türlü düşüremedim, çok meşgul çalıyor.
Allah Allah, ama yine başardınız. Buyurun.
Ay, çok teşekkür ederim. Enver Bey, geçtiğimiz günlerde hani ben emekliler çok kızgın falan demiştim ya, o niye bu kadar öfkeli bu emekli grupları diyordum. Onun gerçek nedenini öğrendim dün. Şöyle bir şey olmuş, bu %30 zam verilmiş ya emeklilere. Ondan sonra mecliste grubu bulunan iki parti, İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi, bir kanun teklifi vermişler. Demişler ki en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olsun demişler. Ondan sonra oylama yapılmış. Bu oylamada AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifi reddetmiş.
Siz bilmiyor muydunuz bunu?
Hayır, ben bilmiyordum. Yeni dün öğrendim. Arkadaşım söyledi bana.
Ama biz bunu biliyorduk ve yayınlarımızda söylüyoruz.
Yani çok şaşırdım. Niye şaşırdım biliyor musunuz? Hani AK Parti'nin seçmen kitlesi böyle 55-60 yaş üstü gruplar ya. Hani dedim kendi seçmen kitlesine nasıl böyle bir hata yaptı AK Parti? Bunu teknik bir hata olarak görüyorum. Hatta paranoyak olsam acaba seçimleri kaybetmek mi istiyor AK Parti diye düşünürdüm. İnanın ki yani.
Bir daha böyle bilgi edinirseniz yine bize verin, tamam mı?
Tamam, ama gerçekten çok şaşırdım çünkü bilinsin yani emekliler çok sinirli. Ben şimdi bir konuya daha değinmek
ama istiyorum. Herkesin bir konu hakkı var. Hadi
öyle
hızlı.
Değil mi? Hemen değineyim. Bu Cumhurbaşkanı'nın özelliklerinin hani gözden geçiyor ya herkes, şöyle olsun böyle olsun. Ben de bir madde söylemek istiyorum. Mizah sevsin istiyorum Enver Bey. Biliyorsunuz Ankara'da bahar şenliklerinde ODTÜ'lü öğrenciler bir mizah dergisinde çıkan karikatürü büyütüp dövüş haline getirip taşıdıktan sonra 6 ay hapis cezasını yattılar yani o arkadaşlarımız. Hapiste yattılar 6 ay. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı olsam bir pano yaptırırım. Benimle ilgili çıkan karikatürleri o panoya astırır, böyle sergiletirim. Böyle bir hoşgörülü Cumhurbaşkanı istiyorum.
O zaman şöyle yapalım. Siz aday olursanız mizah severler peşinize düşünün. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Teşekkür ederim.
0212-809-3043. Bahar Hanım yine yakaladı bizi ve fikirlerini söyledi. Yalnız bu sefer kendisi de yakalandı. Cümle alemin bildiği şeyi yeni bilmiş, yeni bulmuş. Sizden gelen telefonlarla yayınımıza devam edeceğiz. Ama görünen o ki Sayın Mehmet Saral'ın söylediklerine bakarsak ülkücü camiada bayağı çalkantılı bir tablo var. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da buna dair pek çok şey söyledi. Demek bundanmış. Bunu da anlamış olduk. Tablo giderek ilginçleşiyor ama olumlu anlamda değil, daha gerilim anlamında.
Yasaktan dilleri mi hakim bey bağlasan durmaz, gelsin jandarma.
Nilgün Hanım.
Enver Bey merhabalar, iyi akşamlar.
Hoş geldiniz. Sabah söyledik YouTube'da, akşam yakaladınız, ne güzel.
Evet evet, nasılsınız? İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Sabah akşam yayın yaparak memleketimize, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz nasılsınız? İyisiniz.
Öyle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum.
Estağfurullah.
Çünkü sizinle düzenli olarak 11'de buluşup sizin ayrılmanız hasebiyle bir boşluğa düşmüştük. Ama siz hep yeni bir platformda YouTube'da böyle büyük topluluğu, binleri bir araya getirdiniz. Hem de yalnızca hani ülkemizde değil, dünyanın her yerinden, çok çeşitli yerlerinden güzel insanlarla. Bir güzel tarafı da sizi beklerken, biz televizyon karşısında sizi izlerken yalnızca tabii kişiler bir yerlerde size odaklanıyorduk. Ama şimdi bir avantajımız var. Sizi beklerken interaktif bir şekilde sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Yemin ediyorum o kadar mutluluk verici, o kadar özlediğimiz bir şeydi ki, net tarz. Çok teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. Valla YouTube mecrasından şu anda hep birlikte çok memnunuz. Radyoculuğu da çok seviyorum. Yayıncılık hayatımın en konforlu dönemi. Bu mikrofon özgürlük mikrofonu. Bu mikrofondan herkes konuşabiliyor. Ben de bu imkanı oluşturmuş olmaktan memnunum. YouTube'da da sizler zaten benim dışımda da orada yorum yapıyorsunuz. Bu zemin çok keyifli.
Buyurun. Hatta herkese buradan bu vesileyle her gün saat 11'de Yusuf Kalan'ın kanalımıza davet ediyorum. O şenliğe, o gerçek bilgiye. Bu arada bu gündemle ilgili birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Bugünkü gündemlerle ilgili.
Lütfen buyurun. Yalnız radyonuzu kapatır mısınız lütfen?
Radyom açık değil.
Sesiniz dönüyor da o yüzden. Bizden mi kaynaklı arkadaşlar? Buyurun. Buyurun.
Ben çünkü sizi yalnız telefondan dinliyorum şu an. Şimdi ben bir sağlıkçı olarak Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın tabii hiç demokratik olmayan bir şekilde ceza alması elbette büyük haksızlıktı. Hepimizin bildiği gibi. Ancak o yaptığı yorumlar, bu yorumları yaptığı seçtiği mecra ile ilgili ayrıntıda olmadığım bir bilim insanı. Bunu belirtmek istiyorum. Sonra bugün Özgür Özel'in bu yayın yarın açıklayacağını söylediği şeylerin soyluya yönelik olan dosyanın çok önemli olduğunu, bir de altını böyle çizerek bu konuyla ilgili aldığı tedbirlerden söz etmesini çok önemli buluyorum. Ümit Özdağ ve Bahçeli ile ilgili çok acayip bir tasvirim olacak. Bunlar sanki böyle aşırı derinlerden yüzyıllar sonra yeryüzüne çıkmış da birbirine kılıç çekiyor gibi geliyor bana. Garip geliyor. Bir de aklımda kalan bir şey vardı. Daha evvel siz Özlem Zengin'le bir program yapmıştınız ve çok akıcı da bir programdı her zaman olduğu gibi ama kendisi Sayın Özlem çok konuşmayı seven birisi olduğu için bir sürü fırsat vermedi galiba bir şeylere. Şunun için söylüyorum. Bu başörtüsüyle ilgili Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'yla ilgili başörtüsü meselesiyle ilgili söylediklerine sizin normalde daha farklı yerlerde bu konuyla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi bildiğim için bununla ilgili bir cevap gelmedi diye hatırlıyorum. Orada biraz sanki eksik kaldı içimde bir şeyler. Bunu belirtmek istedim size.
Valla benim orada başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi ve yasaya konması ile ilgili, anayasaya konması ile ilgili tamamen sert bir tepkim olduğunu biliyorsunuz. O gün bunu onu tartışmaya katamayışımızın nedeni Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi yaptığı ortadan kaynaklı. Siz bu ortayı yaparsanız karşınızdaki insanlar da aradıkları fırsatı bulmuş olurlar. Siyaset 3-4 hamle sonrasını görmek ve gündemi oluştururken halkın gereksinimlerine de yanıt vermekle ilgilidir. O yüzden Özlem Hanım haklı bir zemine oturmuş oldu bu vesileyle. Yoksa bana sorarsanız bunu o gün de söyledim. Bu meclisin artık bırakın anayasa değiştirmeyi, bence gerekli olanlar hariç yasa yapma hakkı bile yok. Artık meşruiyeti yok çünkü. Meşruiyeti bitti. Artık sağlaması yapılması gerekiyor. Seçim yapılması gerekiyor. O konudaki duygum bu. Bir de Özlem Hanım'ın burada kitlelere kendi görüşlerini söylerken mümkün olabildiğince Adalet ve Kalkınma Partililerin de katılıp bakın biz herkesi dinliyoruz duygusunda yerleşmesini istiyorum. Çünkü kendi kendimize konuşmadığımızı bilsinler ve en önemlisi diğer mecralarda da başka insanların olmasının demokrasiye katkısı bulunacağını anlamak lazım geldiğinin altını çizmek istedim. Aksi halde Türkiye'deki meseleleri, sorunları tartışamayız. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden aradığım pek çok kimse içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ya telefonlarını açmıyor, geçmişte çok kolay ulaştığımız insanlar, ya da aman beni bu işe bulaştırmıyor diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Basın mensubu telefon açıp size söz hakkı verdiğinde normalde bir siyasinin hemen üzerine atlaması beklenir değil mi? Öyle olmuyor. İşte bu Türkiye'nin çok acayip durumu. YouTube'daki belki de özgürlüğümüzün de hiç değilse yurttaşlarla birlikte karşılıklı olarak konuşma imkanı olduğunu söyleyebilirim.
Evet. O zaman ben çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Sevgili Ali'ye ve ekibinize sevgilerimi iletiyorum. Ve tekrar şu YouTube platformu için size çok teşekkür ediyorum. Hem ekibinize hem size. Ve orada yarın sabah görüşeceğim, buluşacağım arkadaşlarıma şimdiden selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
Sağ olun. Yarın sabah 11'de görüşürüz. Sağ olun. 0212-809-3043 0212-809-3043 Ferdi Özben'deyiz. Hani soran gözlerine kapında bekleyen dargın anılar gibi. Sabah YouTube yayınlarımızda Oradaki binleri buraya davet ediyoruz. Buradaki yayınlarımızda da sabah yaptığımız YouTube yayınlarına bizi dinleyen arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bir bütünlük oluşturuyoruz. Bunun da karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şimdi de size mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. 0212-809-3043'ten gördüğünüz gibi pek çok arkadaşımızı konuşturduk. Konuşturmaya da devam edeceğiz. Talat.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Öncelikle teşekkür ederim. Hakikaten böyle bir deşarj olmak için ya da içimizi boşaltmak için güzel bir fırsat. Yayın için çok teşekkür ederim. Minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Yayınınızı da tesadüfen ben yolculuk yaparken fark ettim. Daha öncesinde haberdar değildim. Sizi sürekli YouTube'dan, televizyondan takip ediyoruz ama bu radyo yayından çok haberdar değildim. Yayın süresince bazı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ifadelerde bulunuldu. Tabii ben bir siyasetçi değilim ama kendimi bir Mustafa Kemalci, bir Atatürkçü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçısı, varisi olarak görüyorum. O yüzden şunu belirtmek lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi herkesin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ne sağdır ne soldur. Bu ülkenin geleceğine güvenen, bu ülkeye güvenen, bu ülkeye gerçekten hizmet sunmak isteyen herkesin olabileceği, herkesi kucaklayan bir partidir. Maalesef ki kuruluş ayarlarından da uzaklaşmış olduğunu bir Cumhuriyet Halk Partisi seveni olarak da belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an gözlemlediğim kadarıyla bir özgüven eksikliği var. Tam da böyle iktidara yaklaşmışken hiç anlamsız bir ittifaklarla ya da anlamsız kişilerle kurduğu ittifaklarla 2023'teki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelme şansını hem de Türkiye'nin kurtuluş şansını geri tetmiştir diye düşünüyorum.
Niye iktidarı kaybettiğini mi düşünüyorsunuz şu anda?
Yani şu anki
seçimi kaybettin.
Açıklamaları, şu an ben toplumda yaşayan bireyde sokaktaki bir insanım. Toplumu da anlayabiliyorum. Yani içinde bulunduğum için düşüncelerine daha tanık olma şansı olduğunu düşünüyorum. Hoşgörünüze sığınarak bunu söylüyorum. Toplum bu altılı masanın son zamanlardaki açıklamalarından, altılı masadaki kararsızlıklardan yeterli ve tatmin edici bir sonuç çıkaramamaktan bunalmış ve yıpranmış durumda.
Çok teşekkür ediyorum Talat Bey. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak nesnel bir değerlendirmede yaptınız. Talat Bey'e gönderdik 0212-809-3043. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair söylenecek en önemli şey de bu Cumhuriyetçi Parti olmasıydı. Telefonlarınızı bekliyoruz.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerekte sizle birlikteyiz. 0212-809-3043'ten bize bağlanabileceksiniz. Şimdi telefon attığımızda sevgili arkadaşlarımızdan biri Abdi bizimle. Buyurun Abdi Bey.
İyi akşamlar Ömer abi. İyi yayınlar diliyorum.
Merhaba.
Merhaba. Özlem Zengin Hanım'ın bu gezi olaylarındaki, yani bunu bir provoke olarak hesaplıyorum. Hesaplamasına karşı çıkıyorum. Gezi bizim onurumuzdur yani. Gezi 5 milyon kişinin sokağa dökülmüş dünyanın en büyük eylemidir. Ve Gezi'de yitirdiğimiz canları buradan özlemle anıyorum. Sesim gidiyor mu Emre abi?
Duyuyorum. Evet, duyuyorum sizi.
Gezi bizim onurumuzdur. Gezi'de benim şöyle bir anım var, hatıralarımda unutmayacağım bir anım var. Alsancak'tan böyle sloganlar içinde sallanıp kortej halinde TKP örgütüyle bir bariyerin önüne gelip böyle Toma'nın sıktığı bir su vardı. Bundan 2 metre 3 metre geriye gittik. Bir arbede çıktı orada. Gezinin 10. günüydü. Bu LGBT'li vatandaşlar işte bu yerdeki yani sivil polislere tuttular bizi, ellerinden aldılar. Yani cinsiyetçi değil insanların ayrımı şeyi. Yani ben bunları yaşadım, ben bunları gördüm. Yani Gezi bizim onurumuzdu. 5 milyon kişinin 80 ilde, bu İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıdır. Yani bunu Gezi'yi böyle çok küçük bir şey görülmemesi lazım. Yani Özlem Zengin Hanım o gün konuşurken aradaki dış mihraklar, iç mihraklar işte bunun bir oyun olduğunu söylüyor ama Gezi öyle değildi yani.
Yani peki. Çok teşekkür yani ediyorum sevgili Abdi. Meramını anladık. Ben de aynı kanıdım bu arada. Son iki telefon daha alalım. 0212-89-30-43'ten sonra yavaş yavaş toparlayalım. Bugün yoğun bir yayın yaptık her zaman olduğu gibi. Size mikrofonlarımızı uzattık. 0212-89-30-43'teyiz. Aklımda tutarım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım. Yanarım adamım. Bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Gökhan.
Emre Bey, merhaba.
Merhaba, buyurun.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet.
Sizi burada denk gelmek çok güzel oldu. Daha önce ekranlarda görüyorduk ama radyo olduğunuzu bu akşam trafikte olduğumda fark ettim. Hayırlı akşamlar, saygılar diliyorum bütün dinleyicilere ve size.
Çok teşekkür ederim, buyurun.
Şimdi günlük ve son uzun süredir giden bu siyasete bakıyorum. İktidar, iktidara gelmemek için elinden geleni yapıyor. Muhalefette iktidar olmamak için elinden geleni yapıyor gibi. Şimdi bir askeri ücret açıklandı, EYT açıklandı, herkes rahatsız. Ancak bunları tam konuşulacağı zaman Deva Partisi çıkıyor, Türklük üzerinden milletin kafasını karıştırıyor. Yani hiç anlamsız, alakasız bir şekilde. Hepimiz diyor ki ne oluyor, ne alaka? Yani konuşacak başka bir şeyimiz yok muydu bizim? Gibi. Yani bilmiyorum, bu hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Bir koordinasyon, bir anlaşmazlık. Gördüğüm bu benim.
Evet.
Yani sizin için aslında fikrinizi almak isterim bu konuda. Yani şu an buna gerek mi vardı? Türklük ve 66. madde.
Bana göre Cumhurbaşkanı adayı önce açıklanmalıydı. Arkadan partiler aday meselesinden kendi programlarını, neyse o programları, açıklamaları gerekirdi. Ancak dediğiniz gibi gündemin tamamen dışında iki tane sorun ortaya çıktı. Bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun türbanı yasal güvenceye bağlama isteği. Diğeri de bu mesele oldu. Maalesef bunlar zamansız değerlendirmeler. Siyaset hata kaldırmıyor. Tablo bu. Aramıza katıldığınıza da sevindik sevgili Gökhan. Umarım her akşam birlikte oluruz.
Umarım. Çok teşekkür ederim. Saygılarım.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Ali, son bir telefon daha alalım. 0212-89-30-43'ten çünkü nefesimiz yoruldu. Ve bunun üzerinden de bir kapanış yapar. Ondan sonra yarın buluşmak üzere hoşça kalın deriz değerli dostlarımıza. Yarın belli ki Özgür Özel'in yapacağı açıklama Türkiye damgasını vuracak. Nasıl bir açıklama yapacak, nasıl bir değerlendirme olacak, nasıl bir tavır ortaya çıkacak hep birlikte görmüş olacağız. Yarına damgasını vuracak meselenin de bu olacağını görüyoruz. İsa.
Merhaba.
Merhaba, buyurun.
yayın için.
Buyurun, ben de Enver Aysever. Buyurun, yayındasınız.
Enver Bey, kolay gelsin.
Teşekkür ederim, buyurun.
Ben bu altılı masayla alakalı bir değerlendirme yapmak için aramıştım da.
Buyurun.
Ben biraz daha kabuklarının kırılması gerektiğini düşünüyorum. Biraz Erdoğan'ın etkisinde kalarak HDP ile ve İşçi Partisi ile bu koalisyonu biraz daha sıcak tutmalarını. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yapılan hamleleri, hani ilk bir arkadaş bağlanmıştı. Biraz da kabuk değiştirme olarak görüyorum. Ve bunun da hani böyle eski sağ kitleyi kendine doğru yaklaştırma. Hani bizim annelerimizin, babalarımızın bize CHP'ye oy vermeyin, hani böyle sol elini kullanma gibi muhabbetler falan vardı biz çocukken. Biraz da o kabuğun kırıldığını düşünüyorum. Hani o yüzden de bu hamleleri daha cesurca yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Evet. Ülkenin bütün renklerini konuşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince farklı fikirleri burada yansıtıyoruz. Zor ve hepimizin yorgun olduğu bir dönem. Siyasetin dilinin sertleştiği, gerilimin arttığı ve aslında insanların umutlarının yerini korku ve tedirginliğin aldığı bir dönemdeyiz. Bu akşam yine sizle beraber olduk. Saatlerimiz 20.10. Aşağı yukarı 1 saat 40 dakikadır beraberiz. Nihayetinde bu yayınlarda Ali, Necdet ve Halil hep birlikte burada. Ve bu akşam size yönelik hazırlıklarımızı yaptık ve tamamladık. Bizi arayan, destek veren, aramıza yeni katılan, katılacak olanları da teşvik eden bütün dostlarımızı yoldaş olarak kabul ediyoruz. Ve yolcu yolunda gereği birlikte sürdüreceğimizi yarın sabah saat 11'de YouTube'da, 18.30'da da radyoda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.
Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içim.